Sen Yuhanna kesimi üzerindeki incelemelerimizi bu programımızda da sürdüreceğim. Bugün işleyeceğimiz derse çifte paradoks adını vermek istiyorum. Paradoks sözcüğü sözlükte şöyle tanımlanıyor. İlk bakışta mantığa ters görünen ama gerçekte doğru olabilen düşünce ya da olay. İnceleyecek olduğumuz şeyler ilk bakışta mantıksız gözükse de bunları tam olarak ele aldığımızda taşıdığı gerçekler belirgin olarak görülecektir. Yuhanna'daki bu ikili paradoksu incelemeden önce 12. bölümün önemli ayrıntılarından kısa bir özet sunmak istiyorum. Geçen haftaki çalışmamızda kurtarıcı İsa'yı her Yahudi için çok önemli olan fısıh kutlamalarına katılmak üzere Yeruşalem kentine giderken görmüştük. İsa bir sıpa üzerinde kente girerken sevinç çığlıkları atan halk İsa'nın geçeceği yolu palmiye yapraklarıyla süslemişti. Ozanla sesleriyle çevreyi çınlatan çok sayıdaki bu insan topluluğu ilerlemekte olan Mesih'i selamlıyordu. Kendilerini Roma İmparatorluğu'nun zulüm ve istilasından kurtarabilecek biri olarak İsa'ya umut bağlamışlardı. Bu kalabalıkların arasında İsa'dan nefret eden ve halkın İsa'ya gösterdiği sevgi gösterileri nedeniyle kıskançlıktan kuduran Ferisiler de vardı. Bunlar içleri gide gide, "Bütün dünya bu adamın arkasından gidiyor," diyorlardı. Bu olaydan sonra Yuhanna bize 12. bölümün 20 ile 22. ayetlerinde şunları anlatıyor. Bayramda tapınmak için Yeruşalim'e çıkanlar arasında bazı Yunanlılar vardı. Bunlar Galile'nin Betsaida kentinden olan Filipos'a yaklaşıp, "Efendi, İsa'yı görmek istiyoruz," dediler. Filipos varıp Andreas'a söyledi. Andreas'la Filipos gelip İsa'ya bildirdiler. Ferisiler haklıydılar. Çünkü Yahudilerin dışındaki uluslar arasında Yunanlılar kurtarıcı olan Mesih'i karşılamak için ilk sırada duruyorlardı. Bu üç ayette onların isteğini görüyoruz. "Efendim, biz İsa'yı görmek istiyoruz," diyorlardı. İsa birkaç güne kadar çarmıha çakılacaktı ve insanlar büyük bir merakla onu görmek istiyorlardı. Tabii ki bunlar kendilerinde Tanrı korkusu olan kimselerdi. Muhtemelen bu insanlar Museviliğin tek tanrılığı ve sağlam ahlak değerleri tarafından cezbedilmişlerdi. Diğer birçokları gibi bunlar da Roma İmparatorluğu'nun her yanından bu bayram kutlamalarına katılmak amacıyla gelmiş olabilirler. Bu insanlar ibadetlerini yerine getirmek amacıyla gelmişlerdi ve Mesih olduğu söylenen kişiyle karşılaşmaya can atıyorlardı. Onların merak nedeniyle mi, yoksa Tanrı'nın onların yüreklerinde işlemesi nedeniyle mi yönlendirildiklerini bilmiyoruz. Bu insanlar bize Zakkay'ı anımsatıyor. Zakkay, İsa'yı görebilmek için bir ağaç üzerine çıkan kısa boylu bir adamdı. Bu adam daha sonra İsa'yı kendi evinde ağırlamıştı. Nikodemos da İsa'yı görmek ve onunla konuşmak isteyen birisiydi. İsa'yı görüp onunla konuşunca kendisinin yeniden doğması gerektiğini öğrenmişti. Nikodemus'un sadece İsa Mesih'i kurtarıcı olarak kabul etmekle elde edilen yeni bir ruhsal yaşama ihtiyacı vardı. Bizim baktığımız bu olaydaki Greklerin tek bir arzusu vardı. Bunlar, "Biz de İsa'yı görmek istiyoruz," diyorlardı. Mesih'le şahsen karşılaşmak istiyorlardı. Peki ya siz? Siz de onunla karşılaşmak istiyor musunuz? Bu Greklerin yüreklerinde sadece İsa'nın doldurabileceği hissettikleri bir boşluk ya da eksiklik olmalıydı. Hamdolsun ki İsa kendilerindeki bu boşluğun farkına varan insanların ihtiyaçlarını karşılamaya devam etmektedir. İnsanlığın en büyük ihtiyacı sonsuz kurtuluşa olan ihtiyacıdır. Kutsal Kitap hepimizin Tanrı'ya yabancılaşmış kayıp günahlılar olduğunu ve günahlarımızın affedilmesine ihtiyacımız olduğunu öğretir. Evet sevgili arkadaş, sizin günahlarınız da bağışlandı mı? Günahları bağışlayan İsa Mesih sizi de bağışlamaya hazırdır. Yeter ki ona gidiniz. Halk temsilcileri olan Yahudi önderler İsa'yı bir an önce ölüme çarptırmak için can atıyordu. Öte yandan Yahudi olmayan Yunanlılar onu görmek istiyorlardı. Onların bu tutumu bana Yuhanna 1.12'yi anımsatıyor. Yuhanna 1.12'de şu sözleri okuyoruz. İsa kendininkilere, Yahudilere geldi ama onlar onu kabul etmediler. Ama onu kabul edenlere, adına iman edenlere Tanrı'nın çocukları olma hakkını, yani sonsuz yaşama sahip olma hakkını verdi. Evet, Yunanlıların isteği konusundan sonra şimdi de İsa'nın gittiği yer konusuna değineceğiz. 23. ayet şöyle diyor. İsa, insan oğlunun yüceltileceği saat geldi diye karşılık verdi. Rab İsa kendisini görmeye gelen Yunanlılara saatinin yaklaştığını söylüyordu. İsa bu saat hakkında daha önce konuşmuş ve daha da konuşacaktı. Bu ancak eğer İsa Yunanlılar beni görmek istiyor, öleceğim saat geliyor deseydi doğal bir şey olurdu. Ama İsa öyle demedi. Şöyle dedi o. İnsan oğlunun yüceltileceği saat geldi. İsa bu sözleri söylerken Golgota'da çekeceği derin acılar sonrasında sonsuza dek kendisinin olacak olan yüceliği görüyordu. İbraniler mektubunu Esin yoluyla yazan yazar da bu gerçeği aynı açıdan görüyordu. İbraniler 2.9'da şöyle okuyoruz. Ama meleklerden biraz aşağı kılınmış olan İsa'yı Tanrı'nın lütfuyla herkes için ölümü tatsın diye çektiği ölüm acısı sonucunda yücelik ve onur tacı giydirilmiş olarak görüyoruz. İsa'nın öleceği ve yüceltileceği saat gelmişti artık. Saat geldi demek artık geri dönüş yok demektir. Yine hiç kuşku yok ki İsa saat sözüyle kendi yaklaşan ölümünden söz ediyordu. İsa ölümünü bir yenilgi değil ama büyük bir zafer olarak görüyordu. O ölmekle saygınlığını kaybetmeyecek, tam tersine yüceltilecekti. Hem de kana bulanmış haç üzerinde yüceltilecekti. Resul Paulus bu doğrultuda Koloselilere yazdığı mektupta 1. bölümün 20. ayetinde şöyle yazıyor. Tanrı, onun çarmıhta akıtılan kanı aracılığıyla esenliği sağlamış olarak yerde ve gökte olan her şeyi onun aracılığıyla kendisiyle barıştırmaya razı oldu. Barış ve esenliğe bugün sahip olabilirsiniz. Çünkü İncil'de Romalılar 5.10'da şöyle yazılıdır. Çünkü eğer biz Tanrı'nın düşmanlarıyken onun ölümü sayesinde onunla barıştıksa, barışmış olarak oğlunun yaşamıyla kurtulacağımız çok daha kesindir. İsa ölümündeki yüceliğe bakarak bugün bize verilen barışı ve esenliği önceden görüyordu. Hatırlarsınız programımızın başında bir paradoksun, yani bir sözün gerçek olsun olmasın ilk duyuşta mantıksız gözükmesi olduğunu söylemiştim. Şimdi 24 ve 25. ayetlerde bulunan çifte paradokslara bir bakalım. Bu ayetlerde İsa şöyle diyordu. Size doğrusunu söyleyeyim, buğday tanesi toprağa düşüp ölmedikçe yalnız kalır. Ama ölürse çok ürün verir. Canını seven onu kaybeder ama bu dünyada canından nefret eden onu sonsuz yaşam için saklayacaktır. Ölümle gelen yaşamı ve kaybetmekle gelen kazancı şöyle düşüncenizde bir canlandırın. Birinci paradoks, yani mantıksız görünen birinci olay İsa ile ilgili bir olaydır. İkincisi ise onun kurtardığı kimselerle ilgilidir. Çiftçi tarlaya buğday tanesini ektikten sonra bu buğday tanesi ölür. Daha sonra tekrar yaşama gelir ve birçok ürün verir. Söylenmek istenen gerçek belirgindir. İsa'nın ölmesi gerekiyordu ve yakında ölecekti. Bu yolla İsa birçok değerli canı sonsuz yaşama ulaştırarak ürün verecekti. Evet arkadaş, İsa senin için öldü. Onun ölümü senin içindi. İsa'nın senin uğrunda, senin günahların için öldüğüne inanır ve İsa'yı Rabbin ve kurtarıcın olarak kabul edersen sonsuz yaşama sahip olacaksın. İkinci paradoks şudur. Canını seven onu kaybeder. Ama bu dünyada canından nefret eden onu sonsuz yaşam için saklayacaktır. Burada sizin almanız ya da vermeniz gereken bir karardan söz edilmektedir. İnanan kimseler olarak gelin onun bu sözlerini ciddiye alalım. Eğer bu dünyada kendi hayatımızı sever ve korumaya çalışırsak ve bu yaşamı İsa için değerlendirmezsek, belki bu geçici dünyadan bazı yararlar elde edebiliriz ama o zaman sonsuz yaşamdaki bereketleri kaybederiz. Evet sevgili dinleyicimiz, gelecekte bir gün İsa'nın yüceliği için saklansın diye yaşamınızı şimdiden kaybetmeniz için sizi teşvik etmek isterim. İsa'nın kutsal kanıyla satın alınan yaşamınızı tanrısız bir dünyada boşuna geçirmeyin. Ama bu yaşamı Tanrı'ya hizmet etmek için değerlendirin.